Ayrım 11, sayfa 113. Ama 725. gece olunca demiş ki, gerçekten o bu sözleri söylediği anda üç adaların yaşlı kişisi önlerinde saygın görünüşlü bir Ademoğlu olarak belirmiş. Öylesine güzel bir görünümü varmış ki onu kusursuzlukta sadece tüm güzelliklerin ve utkuların övülesi sahibi geçebilirmiş. Ve Zeyn'e çocuğunun yanına yaklaşan bir babanın gülüşüyle gülerek yaklaşmış. Zeyn de onun onuruna çabucak ama halının ortasından ayrılmayarak ayağa kalkmış. Sonra da önünde eğilip elleri arasından yeri öpmüş. Ve selam verip mübareğin kendisine öğretmiş olduğu gibi övgüler sıralamakta kusur etmemiş. Ve ancak bundan sonra adaya geliş nedenini ona açıklamış. Adaların yaşlı kişisi Zeyn'in sözlerini işitip anlamını tümüyle kavrayınca daha da candan bir gülüşle gülmüş. Ve Zeyn'e, "Ey Zeyn, babanı gerçekten büyük bir sevgiyle severdim. Ve gelip beni her görüşünde ona bir elmas kız armağan ederdim. Ve deveciler zarar verir kaygısıyla onları Basra'ya kendim taşımaya özen gösterirdim. Ama sana daha az sevgi duyacağımı sanma Zeyn. Bil ki gerçekte ben kendim, kendi isteğimle babana seni korumamı alacağımı vaat ettim. İki mektup yazıp birini evrak dolabında, ötekini yer altındaki çekmecede saklamasını salık verdim. Ve işte şimdi sana, tek başına öbürlerinin hepsinden ve de benzeri bin tanesinden daha değerli olan elmas kızı vermeye hazırım. Yalnız ey Zeyn, bu harika armağanı senden isteyeceğim bir başka armağanla değiştirmeden vermeyeceğim," demiş. Zeyn de, "Vallahi efendim, bana ait olan her şey senindir ve buna ben kendim de dahilim," diye yanıt vermiş. Yaşlı kişi gülümseyerek ona, "Evet ey Zeyn, ama benim dileğim yerine getirilmesi güç bir dilektir. Senin de yerine getirip getiremeyeceğini bilemiyorum," diye cevap vermiş. "Peki nedir bu?" diye soran Zeyn'e, "Bana bu adayı alıp getireceğin 15 yaşında aynı zamanda hem dokunulmadık bakire hem de eşsiz güzellikte bir genç kız bulman gerek," demiş. Zeyn de, "Eğer efendim benden dilediğin sadece buysa vallahi seni doygunluğa ulaştırmak benim için kolaydır. Benim ülkemde hem dokunulmadık bakire hem de güzel 15 yaşında pek çok kız vardır," diyerek haykırmış. Bu sözleri duyan yaşlı kişi Zeyn'e, "Senden istediğimi bulmak o denli kolay mıdır ey Zeyn?" diye sormuş. Zeyn de, "Efendim, sana sadece bir değil, istediğin gibi 10 genç kız bulurum. Bana gelince sarayımda hatırı sayılır adette bu türden genç kız var ve hiçbirine dokunulmuş değildir. Ve ben onların bekaretlerini gidererek büyük zevk almadayım," diye yanıt vermiş. Yaşlı kişi bu sözleri işitince ikinci kez kahkahalar patlatmaktan kendini alamamış. Sonra acıma dolu bir sesle, "Bil ki oğlum, senden dilediğim şey öylesine ender bulunur bir şeydir ki bugüne kadar kimse bunu sağlayamadı. Eğer sen sahip olduğun genç kızların bakire olduklarını sanıyorsan aldanıyor ve düş kuruyorsun. Çünkü kadınların bakire olduklarını inandırmak için bin türlü çare bulacaklarını ve saldırıda en deneyimli erkekleri bile aldatmakta başarı gösterdiklerini bilmiyorsun. Ama söylediklerini dinleyince bu konuda pek bir şey bilmediğini anladığımdan sana onların parmakla dokunmadan, onları soymadan ve onlar kuşkulanmadan açık mı kapalı mı olduklarını denetlemenin yolunu göstermek isterim. Çünkü senden istediğim bakire kıza hiçbir erkeğin dokunmamış ve gözleriyle narin bedenini görmemiş olmaları esastır," demiş. Genç Zeyn, üç adaların yaşlı kişisinin bu sözlerini işitince kendi kendine, "Vallahi bu adam deli olmalı. Eğer söylediği gibi bir genç kızın dokunulmadık olduğunu anlamak o denli güçse, onu görmeden ve kendisine dokunmadan bunu anlayabilmemi benden nasıl isteyebilir?" demiş. Ve bir an düşündükten sonra birdenbire, "Vallahi şimdi anladım, onun kokusu bana bunu bulduracaktır," diye haykırmış. Yaşlı adam gülmüş ve, "Bekaretin kokusu yoktur," demiş. "Öyleyse gözlerine dikkatle bakarak anlarım," deyince de, "Bekaret gözlerden okunmaz," diye yanıt vermiş. O zaman Zeyn, "Peki öyleyse ne yapmalıyım efendim?" diye sormuş. O da, "İşte ben de sana onu öğreteceğim," demiş. Ve ansızın gözden kaybolmuş. Ama bu ancak bir an sürmüş. Döndüğünde elinde bir ayna tutuyormuş. Zeyn'e doğru dönmüş ve ona, "Sana şunu söylemeliyim ki ey Zeyn, bir Adem oğlu için bir genç kızın bakire mi yoksa delinmiş mi olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu sadece Tanrı'ya ve Tanrı'nın seçtiklerine özgü bir ayırt etme kabiliyetidir. Bu konudaki becerimi ben sana aktaramayacağımdan, sana vermek üzere insanların tüm gizli yanlarını ortaya koymakta güvenilecek bir araç olarak şu aynayı getirdim. Senin 15 yaşında çok güzel bir genç kız görüp de bakire olduğunu sandığın ya da sana böyle söylendiği durumlarda bu aynaya bakmaktan başka yapacağın şey yoktur. Birdenbire aynada söz konusu genç kızın görüntüsü belirecektir. Ve sen bu görüntüyü iyice incelemekten çekinme. Çünkü bir aynada bir görüntünün görülmesi bir bedenin bekaretine zarar vermez. Tıpkı yöneltilen bir bakışın zarar vermeyeceği gibi. Ama genç kız bakire değilse öyküsünü aynada inceleyince sana şişkin ve bir uçurum gibi açık görünecektir. Ve aynı şekilde aynada donuklaşacaktır. Ama tersine Tanrı genç kızın bakire kalmasını sağlamışsa soyulmuş bir bademden daha büyük olmayan bir öykünün ortaya çıktığını görürsün. Aynada parlak, saf ve tüm kirlerden arınık olarak kalır. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 726. gece olunca demiş ki, ama tersine Tanrı genç kızın bakire kalmasını sağlamışsa soyulmuş bir bademden daha büyük olmayan bir öykünün ortaya çıktığını görürsün. Aynada parlak, saf ve tüm kirlerden arınık kalır demiş. Ve böylece konuşarak adaların yaşlı kişisi, dilerim ki ey Zeyn, talih benim bilediğim 15 yaşındaki bakireyi tez vakitte karşına çıkarır. Ve de onun tam anlamıyla güzel olması gerektiğini de aklından çıkarma. Çünkü güzel olmaksızın bakireliğin ne yararı var? Ve de bu aynaya çok özenle bak. Çünkü onu yitirmen senin için onarılmaz bir kayıp olur diye ekleyerek sihirli aynayı Zeyn'e vermiş. Zeyn de işitip itaat ettiği yanıtını vermiş ve üç adaların yaşlı kişisinden izin alarak mübarek ile birlikte gölün yolunu tutmuş. Fil kafalı kayıkçı da kayığı ile birlikte yanlarına gelerek ve aynı tarzda onları kayığa alarak karşıya geçirmiş. Ve dağ yeniden açılarak onlara geçit sağlamış. Onlar da çabucak gidip atlara bakan köleleri bulmuşlar ve hep birlikte Kahire'ye dönmüşler. Sultan Zeyn, yorgunluğunu gidermek ve yolculuk heyecanını bastırmak için mübareğin sarayında birkaç gün dinlenmeye razı olmuş. Ve ya Allah, insansı bir bakire karşılığında elmas kızların en değerlisini vermekte kararsızlık göstermeyen bu adaların yaşlı kişisi ne kadar saf böyle. Ve de bakirelerin ırkının yeryüzünden kalkmış bulunduğunu sanıyor diye düşünmüş. Sonra gerekli dinlenmeyi sağladığına karar verince mübareği çağırmış ve ona ''Ey mübarek, kalkalım Bağdat'a ve Basra'ya gidelim. Oralarda bakire kızlar çekirgeler kadar çoktur. Hepsinin içinden en güzelini seçelim. Elmas kızla değiştirmek üzere dönüp üç adaların yaşlı kişisine sunalım.'' demiş. Ama mübarek ''Burada elimizin altında bunlardan varken niçin gidip uzaklarda arayalım efendim?'' Biz kentler kenti Kahire'de zevk sahiplerinin eğleştiği ve yeryüzünün tüm güzellerinin buluştuğu yerde değil miyiz? Sen araştırmayla kafanı yorma. Bırak konuyla ben uğraşayım demiş. O da peki bunu nasıl yapacaksın diye sormuş. Mübarek birçok kişi arasında genç kızlardan anlamaktan yana çok becerikli, düzenbaz bir yaşlı kadın tanıyorum. O bize istediğimizden fazlasını da bulur. Onu sadece Kahire'nin değil, tüm Mısır'ın 15 yaşındaki kızlarını bulup buraya getirmekle görevlendireceğim. Ve ona işimizi kolaylaştırması için kendisini ilk seçimi yapmasını ve şahlara ve sultanlara armağan olarak sunulmaya layık gördüklerini buraya bize getirmesini önereceğim. Uğraşını kamçılamak için de ona göz kamaştıran bir bahşiş vaat edeceğim. Böylece Mısır'da ailelerinin rızası olsun olmasın bize getirmedik işe yarar genç kız kalmaz. Ve biz de Mısırlı kızlar arasında en güzel görüneni seçer ve onu satın alırız. Ya da eğer ünlü bir ailenin kızıysa seninle evlendirmek için isteriz. Kendisine dokunmaman gerektiğinden sen de onunla sadece şeklen evlenirsin. Sonra kalkar Şam'a, sonra Bağdat'a ve Basra'ya gideriz. Ve oralarda da aynı araştırmayı yaparız. Ve her kentte aynı aracılığıyla bekareti denetlendikten sonra güzelliğiyle bizi en çok etkileyeni satın alır ya da evleniyor gibi görünerek sağlarız. Her kentten bu yoldan toplayacağımız tüm kızları birleştirir, onların arasından en harika görüneni seçeriz. Ve böylece efendim, üç adaların yaşlı kişisine verdiğin sözü tutmuş olursun. O da kendi bakımından 15'indeki harika bakire karşılığında kendi elmas kızını vererek sözünü tutar demiş. Zeyn, senin fikrin ey mübarek tam anlamıyla harika. Dinin de bilgeliğin ve sözgenliğin sözcüklerini salgılıyor diye yanıt vermiş. Bunun üzerine mübarek her türden çare ve düzenler için eşi bulunmaz, kurnazlık, hile ve desisede şeytanın kendisine bile ders verebilecek olan söz konusu düzenbaz yaşlı kadını bulmaya gitmiş. Ve eline başlangıç için önemli bir bahşiş sıkıştırarak onu evinde aramaya gelmesinin nedenini açıklamış. Çünkü Mısır'da bulunacak 15 yaşındaki tüm genç kızlar arasından seçmeni senden dilediğim bu eşsiz güzellikteki ve tam olarak bakire kız benim efendimin oğlunun eşi olmaya adaydır. Bundan dolayı araştırmalarının en iyi şekilde ödüllendirileceğinden kuşku duyma. Sana cömertliğimizi övmekten başka yapacak hiç kalmayacak demiş. Yaşlı kadın da efendim ruhunu sakin tut ve gözlerini serin. Çünkü ben evelallah senin dilediğini benden istediğinden öte yerine getirmek için işe başlayacağım. Bil ki gerçekte elimin altında hepsi saygın ve seçkin kişilerin kızları olan güzellik ve zarafetten yana eşsiz değerde 15'inde genç kızlar var. Sana birbiri ardından hepsini getireceğim ve sen biri diğerinden harika tüm bu ay parçaları arasından bir seçim yaparken şaşkınlığa düşeceksin diye cevap vermiş. Kurnaz yaşlı kadın işte böyle konuşmuş. Ama tüm kurnazlığına ve bilgiçliğine karşın ayna konusunda hiçbir şey bilmiyormuş. Böylece her zamanki kendine güveniyle çok iyi bildiği kentin yollarında ve caddelerinde genç kızlar aramak üzere dolanmaya çıkmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 727. gece olunca demiş ki, böylece her zamanki kendine güveniyle çok iyi bildiği kentin yollarında ve caddelerinde genç kızlar aramak üzere dolanmaya çıkmış. Ve gerçekten mübareğin sarayına çoğu 15'inden küçük ama hiçbiri 15'inden büyük olmayan, hepsi bekaretten yana dokunulmadık, seçtiği oldukça hatırı sayılır miktardaki ilk grubu getirmekte gecikmemiş. Tacir mübarek bunları birer birer örtülerine bürünmüş olarak elinde aynasıyla oturup onları beklemekte olan Sultan Zeyn'in bulunduğu odaya sokmuş. Ve gerçekten bu göz kapakları eğik, saf yüzlü ve utangaç tavırlı kızları görenler, yaşlı kadının içeri aldığı genç kızların bakireliğinden kuşku duymazmış. Ama işte, ortada bir ayna varmış ve hiçbir şey bu aynayı kandıramazmış. Ne eğik göz kapakları, ne saf yüzler, ne de utangaç tavırlar. Gerçekten içeri her genç kız girdiğinde Sultan Zeyn, tek bir söz söylemeden incelenecek genç kıza doğru aynayı çeviriyor ve bakıyormuş. Kız orada kendini saran pek çok giysilere karşın tüm olarak çıplak görünüyor ve bedeninin görülmedik yeri kalmıyormuş. Ve öyküsü de en küçük ayrıntılarıyla saydam bir billur çekmeceye yerleştirilmiş gibi yansıyormuş. Ve Sultan Zeyn içeri giren kızları aynada her inceleyişinde bunların soyulmadık bademe benzer minik öyküsü olmaktan uzak bulmuş. Ve sihirli ayna olmasaymış kendisini ya da üç adaların yaşlı kişisini bilmeden atabileceği ne kadar dipsiz bir uçurum bulunduğuna son kertede şaşmış. Ve incelemelerden sonra çekincesinin gerçek nedenini yaşlı kadına açıklamadan tüm içeri girenleri geri çevirmiş. Çünkü onun bulduğu genç kızlara Tanrı'nın örttüğünü açarak ve her zaman gizli olanı açıklayarak zarar vermek istemiyormuş. Ve her seferinde yeninin tersiyle görüntü belirdikten sonra aynayı donuklaştıran buğuyu silmekle yetiniyormuş. Yaşlı kadın da cesareti kırılmadan ve ödüllendirilmek umuduyla ilkinden de önemli ikinci bir grup getirmiş ama sonuç alamamış. Ve böylece ey Zeyn, sen Mısırlıların, Kıptilerin, Nubalılar, Habeşiler, Sudanlılar, Maribiler, Araplar ve Bedevilerin öykülerini gördün. Ve bunlar içinde kuşkusuz eşsiz güzellik ve nefaset sahibi kızların oldukça üstün nitelikte olanları vardı. Ama bir kez olsun bütün bu öyküler içinde gerektiği gibi tüm dokunmalardan kurtulmuş, soyulmuş bademe benzer bir öykü görmedin. İşte bunun içindir ki sultan ve mübarek Mısır'da büyüklerin kızları arasında da, halktan kızlar arasında da gerekli koşulları karşılayan genç bir kız bulamayarak bu ülkeyi terk edip önce Suriye'ye giderek araştırmalarını orada sürdürmekten başka çare bulunmadığına karar vermişler. Ve Şam'a doğru yola çıkmışlar ve kentin en güzel semtinde bir konak kiralamışlar. Mübarek de çöp çatan ve ara bulucu yaşlı kadınlarla ilişkiye girmiş ve onlara açıklanacak hususları açıklamış. Hepsi de işitip itaat ettikleri cevabını vermişler. Ve bunlar genç kızlarla, büyük ve küçük ailelerin kızlarıyla, Müslümanlarla olduğu kadar Yahudi ve Hristiyanlarla da görüşmelere girişmişler. O güne kadar varlığından haberli olmadıkları sihirli aynanın erdeminin farkına varmaksızın bunları sırayla denetleme salonuna sokmuşlar. Ama Suriyelilerin de başına, Mısırlıların ve öteki ülke kızlarının başına gelenler gelmiş. Çünkü alçak gönüllü davranışlarına, bakışlarının temizliğine ve utançtan kızaran yanaklarına ve 15 yaşlarına karşın öyküleri bakımından hepsi de delinmiş olarak bulunmuş. Ve bu koşullarda hiçbiri kabul görmemiş. Ve aracılarla öteki kadınlar burunları ayaklarına kadar uzamış olarak dönüp gitmişler. İşte onların durumu böyleymiş. Ama sultan ile mübareğe gelince şöyle. Suriye'nin de Mısır'da olduğu gibi öyküleri henüz mühürlü genç kızlardan tümüyle yoksun olduğunu gözlediklerinde çok şaşırmışlar. Ve Zeyn bu müthiş bir şey diye düşünmüş. Ve mübareğe, ey mübarek, bu ülkelerde ortaklaşa hiçbir şeyimiz kalmadı artık. İstediğimiz şeyi gidip başka ülkelerde aramalıyız. Çünkü yüreğim ve aklım 7. elmas kızla çok uğraşıyor. Ve her zaman armağanına karşılık adaların yaşlı kişisine verilecek olan 15'indeki bakireyi bulmak üzere araştırmaları sürdürmeye hazırım demiş. Mübarek de işittim ve itaat ettim diye yanıt vermiş. Ve benim görüşüm odur ki Irak'tan başka yerde bir şey elde edilemez. Çünkü sadece orada aradığımız şeyi bulma şansımız var. Bu durumda kervanı hazırlayalım ve barış kenti Bağdat'a gidelim. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 728. gece olunca demiş ki, kervanı hazırlayalım ve barış kenti Bağdat'a gidelim diye eklemiş. Mübarek yol hazırlıkları yapmış ve kervan tamamlanınca Sultan Zeyn'le birlikte çölü aşarak Bağdat'a ulaşan yolu tutmuş. Tanrı onlara güven sağladığından hiçbir yol kesen bedeviye rastlamaksızın sağlık içinde barış kentine ulaşmışlar. Orada da Şam'da yaptıkları gibi Dicle üzerine kurulmuş harika bir manzarası ve halifenin zevkler bahçesine benzer bir bahçesi olan bir saray kiralamışlar. Ve orada en iyi şekilde yiyip içerek eşi görülmedik şölenler kurarak olağan dışı bir yaşam sürdürmüşler. Ve çağrılıları bir kez doyasıya yiyip içtikten sonra yemeklerden artanları fakirlere ve dervişlere dağıtmışlar. Bu dervişlerin arasında Ebu Bekr adında sefih, rezil ve nefret uyandıran ve sırf kendisi yoksulken zengin oldukları için varlıklı kişilere diş bileyen biri varmış. Çünkü sefalet yüce ruhla donatılmış birini soylulaştırırken alçak ruhla yaratılmış birinin yüreğini katılaştırır. Bu kişi kente yeni gelenlerin konutunda tanrı verilerinin bolluğunu görünce bunu ev sahiplerine karşı nefret duyması için yeterli bulmuş. Böylece günlerden bir gün ikindi namazı için camiye gelmiş ve toplanan halkın ortasında yer alarak "Ey inanç sahipleri! Bilesiniz ki mahallemize her gün korkunç servetler harcayan ve sırf bizim gibi yoksulların gözlerini incitmek için zenginlikleriyle gösteriş yapan iki yabancı yerleşmiştir. Bu yabancıların kimler olduğunu bilmiyoruz. Ve bunların kendi ülkelerinde hatırı sayılır mal çalıp çalıntılarının ürünlerini dul ve yetimlerin parasını harcamak için Bağdat'a gelip gelmediklerinin cahiliyiz. Size Tanrı adına ve dua ve barış üzerine olası Peygamber Efendimizin onuru adına rica ediyorum. Bu bilinmeyen kişilerden kendinizi koruyun ve onların sahte cömertliklerinden hiçbir şey kabullenmeyin. Zaten Halife Efendimiz mahallemizde böylesi kimselerin bulunduğunu haber alsa onların kötülüklerinden bizi sorumlu tutar ve kendisine haber verilmediği için bizi cezalandırır. Ama ben kendimden yana bu işten el ayak çektiğimi, bu yabancılarla ve çağrılarını kabul edip evlerine girenlerle ortaklaşa hiçbir şeyim olmadığını size bildiririm diye haykırmış. Ve orada bulunanların hepsi tek bir sesle, çok doğru, senin hakkın var ey Şeyh Ebu Bekr. Bu konuda halifeye onların durumunu inceletmesi için bir şikayet dilekçesi yazmakta seni görevlendiriyoruz demiş. Sonra camide toplananlar dağılmışlar. Derviş Ebu Bekir de iki yabancıya zarar vermek için çare bulmak üzere evine gitmiş. Bu sırada mübarek tarihin bir lütfu olarak camide ne olup bittiğini öğrenmekte gecikmemiş. Ve dervişin düzenleri konusunda büyük korku duymuş. Ve haber kulaktan kulağa yayılırsa artık ara buluculara ve çöp çatanlara güven veremeyeceklerini düşünmüş. Böylece zaman yitirmeksizin bir torbaya 500 dinar koymuş ve dervişin evine koşmuş. Kapıyı çalmış. Derviş ona kapı açmaya gelmiş ve kendisini tanıyarak öfkeli bir tavırla "Sen kimsin ve ne istiyorsun?" diye sormuş. O da "Ben senin kölen mübarekim İmam Ebu Bekir Efendimiz ve senin biliminden geniş çevrenden ve kentteki etkinden konuşulduğunu duyan Emir Zeyn adına seni görmeye geldim. Kendisi beni sana saygılarını sunmak ve kendisini tüm olarak hizmetinde bilmeni söylemek için yolladı. Ve sana iyi niyetini belirtmek için bir sadık kulun efendisine saygısı olarak ve senin değerinin sonsuzluğuna kıyasla bu armağanın pek bir şey olmadığını bilmekten dolayı senden özür dileyerek 500 dinar içeren şu keseyi gönderdi. Ama Allah isterse gelecek günlerde senin sonsuz iyi niyetinin çölünde yitip gitmemek için sana olan minnettarlığını daha iyi kanıtlayacaktır diye yanıt vermiş. Derviş Ebu Bekr altın kesesini görünce ve içindeki miktarı kestirince gözlerinde bir tatlılık, niyetlerinde bir yumuşama görülmüş. Ve efendim, kendisi hakkında düşüncesizce sözler eden dilimden dolayı efendin emirden tüm yüreğimle özür dilerim. Ve kendisi hakkında görev vermekte gevşeklik gösterdiğim için pişmanlığın sınırında pişmanım. Senden kendisine geçmişteki davranışımdan dolayı pişmanlığımı ve gelecekte hizmete hazır olduğumu bildirmek için vekilim olmanı rica ediyorum. Çünkü bugünden başlayarak eğer Allah isterse düşüncesizce yaptığım hatayı halkın önünde onarmak istiyorum diye yanıt vermiş. Mübarek de bunu Tanrı'ya şükürler olsun ki yüreğini iyi niyetlerle doldurdu ey Ebu Bekr efendim. Ama senden namazdan sonra varlığınla eşiğimizi onurlandırmak ve birlikteliğinle ruhlarımızı şenlendirmek için bize gelmeni de rica ediyorum. Çünkü biliyoruz ki sen aziz varlığınla adımını atar atmaz konutumuz da kutsanmış olacaktır diyerek yanıtlamış. Böyle konuşarak dervişin elini öpmüş ve eve dönmüş. Ebu Bekr'e gelince namaz vakti camiye gitmekte kusur etmemiş ve orada sadık cemaat ortasında ayağa kalkarak ey inanç sahipleri, kardeşlerim, sizler düşmanı olmayan kimse bulunmadığını bilirsiniz. Yine bilirsiniz ki kıskançlık özellikle Tanrı'nın lütufları ve kutsamaları üzerine olanların başına çöker. Ben de bugün dün haklarında düşüncesizce sözler ettiğim iki yabancının saygın kişiler olduğunu, incelik ve erdemle ve değer biçilmez niteliklerle donanmış bulunduğunu öğrendiğimi söyleyerek vicdanımı özgür kılmak istiyorum. Dahası haklarında edindiğim bilgilerden onlardan birinin yüksek rütbeli bir emir ve büyük değer sahibi bir kimse olduğunu ve varlığının mahallemize ancak iyilik getirdiğini öğrendim. Böylece sizlerin onları her gördüğünüz yerde saygı göstermeniz ve niteliklerine karşı gerekli onurla davranmanız gerekir vesselam diye haykırmış. Derviş Ebu Bekr sözleriyle dinleyicilerinin zihninde bir gün önce uyandırdığı etkiyi gidermiş. Ve giysilerini değiştirip etekleri yerlerde sürünen ve geniş kolları dizlerine kadar inen yepyeni bir urba giymek üzere evine dönmüş. Ve Sultan Zeyn'i ziyaret ederek ziyaretçilere ayrılan salona girmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.